Ayrım 17, Turnike, Hakan Erol, sayfa 175. Ergenekon Kumpası'nda Oktarcılar. FETÖ'nün Ergenekon Kumpası'ndan da Oktarcı cemaat üyeleri çıkıyordu. 2008 yılında cemaat üst düzey yöneticileri tarafından hukuk grubunda faaliyet gösteren avukatlara Ergenekon soruşturmalarına katılım için dilekçe sunulması ve dönemin Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'den randevu alınması talimatı veriliyordu. Alınan randevu sonrasında görüşmeye cemaatin en önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu katılıyordu. O dönemde Zekeriya Öz'le buluşmayı geçin, 100 metre yanına dahi yaklaşamazdınız. İşte böylesine bir dönemde Oktar cemaati FETÖ'cü Öz ile bağlantı kuruyor ve kumpasa destek oluyordu. Cemaatin hedefine oturttuğu kişiyi yıllarca perişan ettiğinden söz etmiştim. Burada da karşımıza Oktar cemaatinin baş düşmanlarından Adil Serdar Saçan çıkıyordu. 2008 yılında Ergenekon şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra FETÖ'cü savcılara giden örgüt mensuplarından Tarkan Yavaş, içerisinde sicil ve özlük bilgilerimin bulunduğu bir dosyayı soruşturmayı yürüten FETÖ'cü savcılara teslim etti ve 1999 operasyonunu Ergenekon örgütü adına yaptığımı iddia ederek şikayetçi oldu diyen Saçan, kendisinin ulaşamadığı sicil dosyasına Oktarcıların ulaşması karşısında Tarkan Yavaş'ın eline nasıl geçiyor benim sicil dosyam arkadaş diyerek isyan ediyordu. Tarkan Yavaş ise mahkemede verdiği savunmasında işkence iddialarını devlete anlatmak amacıyla Öz'e dilekçe verdiklerini savunurken neden Öz'ü seçtiklerini ise Erdoğan üzerinden yanıtlıyordu. İnanılmaz baskılar vardı, işkenceler vardı ve biz belki de en şiddetlisine maruz kaldık. Biz şöyle bunları anlatalım, devletimizle paylaşalım, tarihe not düşelim diye gittik. Hani özellikle o dönemin yetkili savcısı ve Cumhurbaşkanımızın o dönemde gösterdiği hani bu kişi, hani önemli ön plana çıkarılan kişi olarak ona verdik dilekçeyi. Ergenekon kumpası sürecinde verilen dilekçelerle de iş bitmiyordu. FETÖ'cülerle ortak hareket eden ve FETÖ'cülerin hedef seçtiği kişilerin evlerinde ve iş yerlerinde Oktarcı kadınların keşif yaptığı iddiası da bir diğer önemli konuydu. Ergenekon kumpası mağduru Güneydoğu Gazisi Avukat Serdar Öztürk bu kumpasla karşı karşıya kalan isimlerdendi. Şöyle ki, emekli albay Levent Göktaş, Ergenekon'dan tutuklandıktan kısa bir süre sonra Göktaş'ın avukatlığını yapan Serdar Öztürk, FETÖ'nün üzerine gitmeye daha fazla başlamıştı. FETÖ'cü polislerin askeri casusluk yaptıklarına dair bazı kanıtlar elde eden Öztürk, tüm bu bilgileri dönemin Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'a vermişti. Ancak Öztürk'ün bilmediği bir şey vardı. Savcı Sakınan FETÖ'cüydü ve Oktarcılarla ortak hareket ediyordu. Serdar Öztürk'ün ofisini bir gün polisler basmıştı. Öztürk'ün bürosunda kamuoyuna AKP ve Gülen'i bitirme planı diye açıklanan irticayla mücadele eylem planının ıslak imzalı belgesi bulunmuştu. Sahte belge Serdar Öztürk Ankara dışına çıktığı bir dönemde ofisine gece yarısı gelen FETÖ'cü polisler tarafından yerleştirilmişti. İşte Öztürk bu sahte belgeden dolayı tutuklanmıştı. Öztürk mahkemedeki savunmasında Oktar'ın üst düzey isimleri arasında lobicilik yapan iki kediciğin ismini vermişti. Ayşegül Hüma Babuğna ve Aylin Atmaca. Kedicikler Öztürk'ü ziyaretlerine boşla gelmemişti üstelik. Çantalarının içine gizli kamera yerleştirdikleri de iddia ediliyordu. Öztürk söz konusu kadınların bürosuna gelmesinden sonra bu komploya maruz kaldığını anlatıyordu. Ancak Öztürk'ü dinleyen, onun sözlerine kulak veren olmamıştı. Öztürk tam 5 ay 9 gün hapis yatmıştı. FETÖ ile beraber hareket eden Oktarcıların da kumpasına uğrayan ve dava kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Serdar Öztürk o dönemle ilgili olarak şu bilgileri veriyordu. Aynı dönemde Adnan Hoca grubuna mensup kadınlardan Aydın Atmaca'nın FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından hedef alınmış kişilerin ev ve iş yerlerinde keşif yaptığını tespit ettim. Çünkü bu kadınların ziyarete gittiği tüm hukukçular ben dahil bir şekilde ya tutuklandı ya da gözaltına alındı. Peki FETÖ neden Öztürk'e hedef almış ve oktarcılarla beraber bir kumpas hazırlamıştı? Yine Serdar Öztürk'ün ağzından dinleyelim. Bizim hedef seçilmemizin nedeni de Ergenekon soruşturmasını fiilen yürüten polislerin askeri casusluk yaptıklarına dair somut kanıtlara ulaşmamız, bu polislerin Fethullah Gülen cemaati mensubu olduklarını öğrenmemiz ve casusluk eylemiyle ilgili cemaat mensubu polisler hakkında yasal gereğini yapmaya tevessül ederek polise karşı orantısız hukuk kullanmamızdır. Savcı Şah'dan sakınana 52 sayfalık belge veren Öztürk, FETÖ'cü polislerce tehdit edilmiş ancak hiçbir şekilde geri adım atmamıştı. Öztürk sakınana verdiği ifadede Oktar'ın kedicikleri tarafından kendisine nasıl kumpas kurulduğunu detaylıca anlatsa da yargı içerisinde yuvalanan FETÖ'cüler Oktar hakkında işlem yapılmasına izin vermemişti. Bugün FETÖ firarisi olan Şah'dan sakınan o günlerde Oktar cemaatiyle ilgili şikayet dilekçelerini işleme koymamış ve Oktar cemaatini korumuştu. Sanırım yaşananları etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan ve tahliye edilen cemaatin hukuk grubu üyesi avukat Gülcan Karakaş özetliyordu. Karakaş ifadesinde FETÖ'cü hakim ve savcıların Oktarcı cemaat üyelerinin dosyalarını incelemeden takipsizlik verdiğini anlatıyordu. FETÖ'cüler Oktar'a sahip çıkıyor. Cemaat doğuşundan operasyona uğradığı zamana kadar Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali olarak bir tek Ali Bulaç'ın mealini kullanmıştı. FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Ali Bulaç, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanınca Oktar kitaplardan Ali Bulaç'ın adını çıkarıyordu. Ancak meallerini kullanmaya da devam ediyordu. Hatta öyle ki cemaatte yalnızca Ali Bulaç mealleri okunuyordu. Onun dışında başka bir isimden okunmasına izin verilmiyordu. FETÖ davasından 22 ay hapis yatan Ali Bulaç, kendisini Oktar ile ilişkilendirmeye çalışanlara külliyen yalan şeklinde bir yanıt veriyordu. Öte yandan Oktar cemaatine yapılan 11 Temmuz günkü operasyon FETÖ'cüleri de üzmüştü. FETÖ'cüler eski dostlarına sahip çıkıyorlardı. FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, Oktar ve müritlerinle yapılan operasyondan sonra bir video yayımlıyordu. FETÖ'cü Dumanlı yayımladığı video ile Adnan Oktar ve cemaatine sahip çıkıyordu. Adnan Oktar'a yapılan operasyonun Türkiye'deki diğer cemaatlere ve tarikatlara da sıçrayacağını söyleyerek bu çevrelere mesaj yollayan FETÖ firarisi Dumanlı, daha sonra İslami yaşamaya çalışan dervişlere, müritlere de bir şey yapabilmek için bir kapı aralanmaya çalışılıyor. Ama asıl olan bütün tarikatlardan, bütün cemaatlerden, bütün İslami gruplardan rahatsız bir İslamcı hükümet var şimdi diyordu. FETÖ'cü üst düzey isimle görüşme. Cemaatin tutuklu isimlerinden hukuk imamı Kartal İş ve FETÖ imamı Altuğ Müştak Berker, dönemin Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'a bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Bu ziyaretin fotoğrafları da sosyal medyada dolaşıyordu. Peki Adnan Oktar'ın talebeleriyle poz veren Şerif Ali Tekalan kimdi? 2010-2016 yılları arasında Fatih Üniversitesi Rektörü olan Şerif Ali Tekalan halen FETÖ firarisi konumunda. Zira FETÖ tepe yöneticilerinden olduğu söylenen isimlerden ilk o firar etti. Gülen'den sonra örgütün başına geçebilecek kişi olarak görülüyordu. Böylesine kritik bir isimdi. Hala onlarca davada yargılanan Tekalan şu anda ABD'nin Texas eyaletinde FETÖ okulu Kuzey Amerikan Üniversitesi'nin North American University rektörlüğünü yapıyor. İşin daha ilginci ise Kartal İş, FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan ile görüşmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın talimatı üzerine yaptıklarını öne sürüyordu. iki kez görüşme. Oktar cemaatinin emniyet ve adliye imamı olan Mehmet Alp Ünlü ve cemaatin en önemli isimlerinden Tarkan Yavaş'ın 2014 ile 2015 yılları arasında FETÖ'nün Kuzey Irak ve Orta Doğu imamı Talip Büyük'le Erbil'de iki kez görüştüğü iddia ediliyordu. Tarihlerin 17-25 Aralık'tan sonraya denk gelmesi de dikkat çekiyordu. Peki Talip Büyük kimdi? Fatih Kolejleri'nin eski genel müdürü olan Talip Büyük, FETÖ yapılanmasında önemli bir isim olarak geçiyordu. FETÖ ana çatı davası iddianamesine göre Talip Büyük, Kuzey Irak ve Orta Doğu imamı ve davanın 71 numaralı sanığı olarak görülüyordu. FETÖ evlerinde Adnan Oktar. İddia o ki FETÖ'cülerin evlerinde Adnan Oktar'a da yer veriliyordu. Bu evlerdeki abiler ve ablalar müritlere Oktar'ın kitaplarını okutuyordu. Yine Oktar'ın kitapları FETÖ'nün NT mağazalarında da uzun yıllar boyunca satılmıştı. Adnan Oktar ise mahkemede verdiği savunmada tam tersi ifadeler kullanıyordu. Kitaplarını FETÖ'cülerin sattırmadığını öne süren Oktar, benimle bağlantısı olan kişileri evlerinden kovuyorlardı. Hiçbir şekilde sokmuyorlardı iddiasında bulunuyordu. Ancak Oktar Nurculuk isimli kitabını bazı önemli bulduğu kişilere ücretsiz yolluyordu. Kitabın gönderildiği şirket ve dernekler arasında FETÖ'cü Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV gibi kurumlar da bulunuyordu. Bu kurumlar adına gönderilen birçok kitap Oktarcıların FETÖ dostluğunu gösteriyordu. 30 yıl boyunca Oktar cemaatinin üyesi olan Serpil Ekşioğlu ise verdiği ifadede FETÖ'cülerin kendi evinde gelip kaldıklarını dahi söylüyordu. 2016'dan itibaren örgüte yeni katılan veya yurt dışından gelen kızlar ve bazı önemli konuklar gerek konaklama gerekse akşam yemeği için benim evime gelirlerdi. Aydın Atmaca Ankara'da hakimlik yapan ve bildiğim kadarıyla FETÖ'den açığa alınan Yıldırım Bayrak iki defa benim evime gelip kaldı. Yıllarca cemaatin içinde bulunan ve dava kapsamında müşteki olan Özkan Mamati de başka bir itirafı gözler önüne seriyordu. Mamati, Oktarcı cemaat içindeyken FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası yürüttüklerini söylüyordu. Baylok çıktı. Oktarcı cemaat üyelerinden bazılarının kendisinde, bazılarının da ailesinde FETÖ'nün kullandığı programlar çıkmıştı. Dava kapsamında hala tutuklu bulunan Demet Görünür'ün telefonunda FETÖ'cülerin kullandığı Baylok uygulaması bulunuyordu. Görünür 14 Haziran 2017 tarihinde gözaltına alınıyor, daha sonra ise denetimli serbestlik ile bırakılıyordu. İddia o ki Demet Görünür, Oktar'ın direkt talimatıyla FETÖ toplantılarına ve sohbetlerine gönderilen bir isimdi. Görünür, telefonunda Baylok çıkması üzerine 2 hafta sorgulanmıştı. Oktarcılar Görünür'ün polis sorgusuna alınmasından sonra bir tedbir geliştirerek Görünür'ün Oktarcı bağlantılı gözükmemesi için bir yol geliştirmişti. Bu önlemlerle beraber Görünür'ün cemaatle direkt teması kesilmiş ve yüz yüze olmayan dolaylı bir bağlantı sağlanmıştı. Görünür'ün Baylok programı üzerinden Oktar ile FETÖ irtibatını sağladığı ileri sürülüyordu. Demet Görünür, Oktar'ın talimatı ile 2005 yılında program yöneticisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmişti. Görünür'ün burada lobi faaliyetlerinde bulunduğu, çalıştığı sırada başörtüsü taktığı, ancak dışarıdaki hayatında başörtüsüz gezdiği iddia ediliyordu. İBB kaynaklarından edindiğim bilgilere göre Demet Görünür'ün İBB ile bağı devam ediyor. Ancak Adnan Oktar silahlı suç örgütü iddianamesi kapsamında açığa alınmış durumda. Öte yandan birçok Oktarcı cemaat mensubunun bugün kayyum atanan ve TMSF'ye devredilen FETÖ'cü şirketlerinde ya kendilerinin ya da aile bireylerinden bazılarının SGK kaydının bulunması da dikkat çekiyordu. Dün Mehdi, bugün pezevenk. Nakşibendi Şeyhi Nazım Kıbrısı. İsmi Kıbrıslı Şeyh Nazım anlamına geliyor. Şeyh Nazım Kıbrısı Nakşibendi tarikatının önde gelen isimleri arasındaydı. Peki Kıbrısı'yı nasıl hatırlıyoruz? Onu büyükelçi olarak atanan ve ABD vatandaşı olan Merve Kavakçı ile olan fotoğrafından tanıyoruz. Fotoğrafta Merve Kavakçı bir otel odasında Kıbrıs'ın dizinin dibinde oturuyordu. Keza birçok AKP'li isim de onun önünde diz çöküyordu. Öte yandan yine Kıbrıs'ı Türk istihbarat belgelerinde İngiliz ajanı olduğu iddiasıyla yer alıyordu. Peki Kıbrıs'ın Adnan Oktar ile ilişkisi neydi? Oktar müritlerini görevlendirerek ara ara bu tarikatla ve Kıbrıs'ı ile görüşmeler yapıyordu. İki isim arasında çok yakın ilişkiler bulunuyordu. Cemaatin en önemli isimlerinden olan Oktar Babuna ile Cihat Gündoğdu da sıklıkla Kıbrıs'ın yanında soluk alıyordu. Ziyaretlere eli boş gidilmiyor, her defasında Nazım Kıbrıs'a hediyeler götürülüyordu. Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım Kıbrıs'ı 2014 yılında öldü ama iki örgüt arasındaki bağlar kopmadı. İşte Kıbrıs'dan sonra dergahın yeni liderlerinden biri olan Şeyh Ahmet Yasin Bursevi de Adnan Oktar ile sıkı ilişkiler yürütüyordu. Hatta bu ilişkiler zaman zaman Kıbrıs'dan bile daha öteye geçiyordu. Bursevi müritlerine A9 TV izlemelerini tavsiye ediyor, sohbetlerinde Oktar'a ve cemaat üyelerine övgüler düzüyor, Oktar'ı da bu vaktin Bediüzzamanı olarak tanımlıyordu. Bursevi bununla da yetinmiyordu. Oktar'ın kendi başlarına geçmesini isteyen Bursevi, ona kendileri için kutsal sayılan asayı da hediye ediyordu. Kendini Mehdi olarak tavsiye eden Oktar'ı desteklediğini açıklayan Bursevi, Oktar için Allah tarafından vazifeli bir zat ifadesini kullanıyordu. Allah'ın Oktar'ı Mehdi ilan etmesini, kendilerinin de Oktar'a tabi olmasını dileyen Bursevi'nin bu övgüleri operasyon gününe kadar devam etti. Operasyondan sonra ise Bursevi bir anda yön değiştirdi. Bursevi 11 Temmuz'dan sonra U dönüşü yaparak Oktar'a ve müritlerine hakaretler yağdırmaya başladı. Kendisine kalkan oluşturmaya çalışan Bursevi asla ve hiçbir zaman Oktar ve cemaatini desteklemediğini iddia eder oldu. Harun Yahya'yı özellikle Mehdi meselesinde dinleyin kardeşim, tavsiye ediyorum size. Niye anlamıyorsunuz? Bir insana para verseniz bu kadar konuşamaz, bu kadar uğraşamaz. Belli ki Allah tarafından vazifeli, görevli bir zat. Niye isyan ediyorsunuz? Dileriz Allah'tan Cenab-ı Allah onu hakikaten Mehdi etsin ve biz de ona tabi olalım şeklindeki sözlerini unutan ve hiç böyle cümleler sarf etmemiş gibi müritlerine seslenmeyi ve Oktar'ı kötülemeyi sürdüren Bursevi, Oktar'ı ve cemaatini ve onu destekleyenleri pezevenk ilan ediyordu. Oktar için ben adam etmek için çok uğraştım diyen Bursevi, Oktar'a asa hediye etmesini de inkar ederek, asayı veririm diye eline bir tane odun parçası verdim. Onunla adamı terbiye etmeye uğraştım, bir odunla. Marifetime bak sen benim diyordu. Güler misin, ağlar mısın hali? Bursevi Oktar'ı adam etmeye dursun, biz de onun Oktar ile ilişkilerini ortaya koyalım. Oktar Bursevi ile ilişkilerini cemaatin yurt içi ve yurt dışı gruplarından sorumlu olan İbrahim Tuncer, cemaatin yönetici kardeşlerinden olan Cem Sedat Altan ve cemaatlerden sorumlu imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker ile yürütüyordu. Söz konusu isimler Bursevi ile para trafiği içerisinde de bulunuyordu. Sağ kesimden ve dini kişilikleri ön planda olan isimlerle görüşen ve dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Altuğ Revnak Eti, Bursevi'nin Oktar'a verdiği asanın hikayesini anlattı. Eti ayrıca bu iki ismin ilişkisinden de şöyle bahsetti. Türkiye'deki tarikatlar içerisinde elden ele aktarılan ve Mehdi'ye ulaşması hedeflenen alamet ve kutsal emanetleri takip ediyordu. Böyle bir emanet olan Mehdi asasının Ahmet Yasin Bursevi denen Bursa'daki şeyhte olduğunu öğrendi. Bu şeyh ile ilişkilerini İbrahim Tuncer, Altuğ Berker, Sedat Altan'ı göndererek güçlendirdi. Şeyh Nazım Kıbrıs'ıydı zamanında Bursevi'ye Adnan Oktar ile görüşebilirsin dediği için zaten ara ara görüşüyorlardı. Öte yandan para trafiği dışında cemaate operasyon yapılan Üsküdar'daki bir adreste el konulan dijital materyallerden alınan imajda da Burseviye rastlanıyordu. Ahmet Yasin 4 Kasım 201.pdf isimli dosya içeriğinde Bursevi'nin Adnan Oktar için yazdıkları çok çarpıcıydı. 30 Ekim 2010 tarihinde Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki Hadidür Rahman dergahından gönderildiği düşünülen metin Oktar'a öyle anlamlar yüklüyordu ki. Bursevi bugün pezevenk diye nitelediği Oktar için o yıllarda Mehdi'nin başkomutanı olduğunu yazıyordu ve Oktar'ın müritlerini överek devam ediyordu. Ümidimiz ve duamız odur ki Rabbim sizi Mehdi etsin. Hizmet ehli olan talebelerinize ve değerli kardeşlerimize Allah bu yolda sebat ve sabır versin. Dualarımız sizlerledir. Eminim ki Bursevi bu mektubu da övgüleri de Oktar'ı adam etmek için yazıyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 185.